Bursa'nın fethi. Osman Bey, Konyhisar zaferinden sonra Marmara bölgesine hakim olabilmek için Bursa'yı fethetmeye karar verdi. Osman Bey'in ihtiyarlaması nedeniyle 1320 yılından itibaren askeri seferlerin başına geçmiş olan oğlu Orhan Bey Bursa'yı kuşattı. Bugünkü ismiyle Atronos, Orhaneli ve Müdaniya limanı anılarak Bursa'nın Bizans'la bağlantısı kesildi. Kuşatmaya daha fazla dayanamayan Bursa Tekfuru şehri Osmanlılara teslim etmek zorunda kaldı. Yılında Osmanlı ordusu şehre girdi ve Bursa'nın fethi haberini alan Osman Bey bu sırada vefat etti ve Bursa Gümüşlü Kümbet'e defnedildi. İpek üretim merkezi konumunda olan Bursa, Osmanlı Devleti'nin başkenti yapıldı. Bursa'nın önemli ticaret yolları üzerinde olması, özellikle İpek yolu güzergahında olması, Osmanlı Beyliği'nin ekonomik açıdan güçlenmesine katkıda bulundu. Bizans'ın Güney Marmara'daki hakimiyetine son verildi. Şehre kısa sürede birçok Türkmen yerleştirildi. Böylece Bursa Türk ve İslam kimliği kazanmış oldu. Türkler tarafından Bursa'nın alınması Bizans'ı ekonomik yönden olumsuz etkilemişti. Bizans tekrar Bursa'yı geri almak için harekete geçti. Maltepe civarında yapılan Palakonun Savaşı'nı Osmanlı Devleti kazandı. Palakonun Savaşı'ndan sonra Bizans'ın saldırı gücü ve cesareti kırıldı. Ardından İznik, Gemlik ve İzmit fethedildi. Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi. ...1345 yılında Bizans'ta daha önce de sıklıkla görüldüğü gibi taht kavgası vardı. Saray Bakanı Kantakuzenos ile İmparator Ioannis arasında taht kavgaları yaşanıyordu. Bu durum karşısında Kantakuzenos, Orhan Bey'den askeri yardım ve karşılığında kızı Teodora'yı Orhan Bey'e gelin vermeyi, dolayısıyla Osmanlı Devleti ile akraba olmayı önerdi. Orhan Bey teklifi kabul etti ve oğlu Süleyman Paşa komutasındaki kuvvetleri Kantakuzenos'a yardım amacıyla gönderdi. Böylece Kantakuzenos Osmanlı yardımı sayesinde Bizans tahtına çıktı. Bizans İmparatoru daha sonra Balkanlarda çıkan ayaklanmaların bastırılması için Orhan Bey'den zaman zaman yardım istedi. Bu yardımlara karşılık Çimpe Kalesi'ni Osmanlı Devleti'ne askeri bir üs olarak verdi. Çimpe Kalesi'nin alınmasıyla Rumeli'ye ilk adım atılmış oldu. Bu sayede Osmanlı Devleti Rumeli topraklarını tanıma fırsatı buldu. Böylece Rumeli'de fetihler için önemli bir avantaj sağlanmış oldu. Osmanlılar Çimpe Kalesi'ne üs olarak yerleştikten sonra daha sonra Gelibolu'yu fethettiler. Ardından Bolayır, Tekirdağ, Keşen ve Malkara ele geçirildi. Lüleburgaz ve Çorlu da fethedildi. Fethedilen yerlere Anadolu'dan getirilen Türkmenler yerleştirildi. ...1357 yılında Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yeni bir anlaşma yapıldı. Bu tarihte Orhan Bey'in 12 yaşındaki oğlu Halil, Foçalı Rum korsanları tarafından kaçırılmıştı. Bu durum karşısında Orhan Bey, Bizans ile anlaşma yoluna gitti. Anlaşmaya göre Osmanlı Devleti, Şehzade Halil'i kurtarmaya giden gemilerin masraflarını karşılayacak ve Bizans'ın Osmanlı'ya olan borçları affedilecekti. Bu anlaşmayla Osmanlı-Bizans ilişkileri Şehzade Halil'in 2 yıl sonra kurtarılmasına kadar sükunat içerisinde geçti. Edirne'nin fethi. 1. Murat döneminde Balkanların kapısı durumda olan Edirne fethedildi. Edirne fethedildikten sonra Osmanlı'nın başkenti Bursa'dan Edirne'ye taşındı. Edirne'nin fethedilmesi sonucunda Haçlılar harekete geçti. 1. Murat döneminde 1364 yılında Birleşik Haçlı ordusuna karşı Sırp Sındığı zaferi kazanmış oldu. Müzik 15. yüzyıl Osmanlı tarih yazarları Anadolu ve Rumeli'de yapılan ilk fetihlerde Osmanlıların nasıl bir fetih politikası izlediklerine dair önemli bilgiler verirler. Bunlardan bazıları şunlardır. Süleyman Paşa Yenice, Bolu ve Mudurnu'yu fethettikten sonra bu şehirdeki gayrimüslimlerin çoğunluğu onun adaleti ve insafı karşısında Müslüman olmuşlardır. Osmanlılar fethedilen bölgelerdeki halka zarar vermediler. İstimalat anlayışıyla hepsinin gönlünü aldılar. Osmanlı'nın adaleti sayesinde huzur ve güvenlik içinde yaşadılar. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşundan 1,5 asır sonra dünya devleti gücüne erişmesinde ve uzun ömürlü oluşunda etkili olan unsurların en önemlisinin adalet, insaf, hoşgörü ve istimalat kavramlarının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Padişahların siyasi ve askeri başarıları, Akıncı Uç Beylerin desteği, Everanus Bey, Hacı İl Bey, Turhan Bey, Mihal Bey gibi önemli devlet adamlarının olması, şeyh ve dervişlerin faaliyetleri, tekke ve zaviyelerin halkı ıslah etmesi, yardımları, iskan politikası, ahilerin desteği, Vayciyan-ı Rum, ahilerin desteği, evet bunlar Osmanlı Devleti'nin güçlenmesinde etkili olan önemli unsurlardandır. Osmanlı Devleti Rumeli topraklarına geçtiğinde yapılacak fetihlerin kendisine ganimetler ve geniş arazi sağlayacağını çok iyi biliyordu. Bu doğrultuda Akıncı beyleri ve aşiret reisleri Osmanlı kültür yapısının Balkanlarda fethedilen topraklara taşınmasında ve idare edilmesinde önemli rol üstlendiler. Akıncı beyleri bir yandan fetihlerde yer alarak Osmanlı topraklarının genişlemesine katkıda bulunurken diğer yandan alınan bölgelerde Osmanlı idari yapısını ve sistemini yerleştirme faaliyetlerini üstlendiler. Böylece kısa sürede Osmanlı idaresinin Balkan topraklarındaki temsilcisi ve denetleyicisi durumuna geldiler. Osmanlı Devleti Balkanlardaki fetihlerde etkin rol oynayan Akıncı beylerine hizmetleri karşılığında arazi tahsis etti. Bu sayede sınır boylarının savunmasını sağlayarak yeni fethedilen toprakların imar ve iskanını sağlamaya amaçlanmıştır. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinde ve güçlenmesinde şeyh ve dervişlerin tekke ve zaviyelerinde önemli etkileri vardır. Şeyh ve dervişler hoşgörülü tutumlarıyla bölge halkını İslamiyet'e meylettirdi. Bunun yanında şeyh ve dervişler zaman zaman fetih hareketlerine de katılarak askere manevi güç verdiler. Şeyh ve dervişler bölgede kurdukları tekke ve zaviyelerin etrafında zamanla mahalle ve köyler oluşturdu. Buralar birer din, kültür ve sanat merkezleri haline geldi. Dolayısıyla şeyh ve dervişler sadece din adamları olarak değil, aynı zamanda toprağı işleyen, köy kuran, sanat ve ilim yapan şahıslar olarak önemli görevler üstlenmişlerdir. Osmanlılar Rumeli ve Balkanlarda fethettiği topraklara, Anadolu'da konar göçer yaşayan Türk topluluklarını ve bazı meslek erbaplarını Rumeli'de fethedilen yerlere yerleştirdi. Yerli halkın inançlarına, dillerine, gelenek ve göreneklerine karışmayarak onları kültürlerini yaşamalarında serbest bıraktı. Uyguladığı ekonomik politikalarla tekfurların aldığı vergilerden daha az vergi aldı ve halkı Osmanlı yönetimine ısındırmaya çalıştı. Osmanlı Devleti Rumeli'de yaptığı fetihleri kolaylaştırmak için ordunun geçeceği önemli yolların geçitleri ve şehirleri askeri açıdan güvence altına alarak bu stratejik noktaların daha da Türkleştirmesine önem vermiştir. Ahilik. Ahyen Rum, kuruluş döneminde Osmanlı fetihlerine destek veren önemli güç olan Ahilik Teşkilatı'na mensup üyelerden oluşuyordu. Ahilik, 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından kurulmuş şehirlerdeki esnaf ve zanaatkarların sosyal ve ekonomik yönden teşkilatlanmalarını sağlayan bir oluşumdu. Ahilik, meslek kuruluşu olduğu kadar aynı zamanda kültür, inanç, yiğitlik ve ahlakı değerler taşırdı. Osman Bey'in Ahi Teşkilatı'nın lideri olan Şeyh Eda Bali'nin kızıyla evlenmesiyle Ahiler Osmanlı Devleti'nin en büyük manevi destekçilerinden oldular. Öyle ki Osman Bey bir bölgeyi ele geçirdikten sonra burada nasıl bir yönetim uygulayacağını Ahilere soruyordu. Bunun dışında zamanla Rumeli'ye geçen Ahiler fetihlere maddi ve manevi desteğin yanında beyliği teşkilatlandırma, sosyal hayatı düzenleme ve beylere danışmanlık yapma gibi önemli görevleri üstlendiler. Rumeli'de kurdukları tekke ve zaviyeler aracılığıyla bölgenin Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasında önemli etkileri olmuştur. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda olduğu kadar Rumeli'deki fetihlerin kalıcı olmasında ve Balkanların İslamlaşması ve Türkleşmesinde önemli katkıları bulunan teşkilatlar içinden birisi de Bacıyan-ı Rum Teşkilatı'dır. Yani Rum Bacılar. Ahi Evran'ın hanımı Fatma Hatun tarafından kuruldu ve bu kadın teşkilatlanmasına Anadolu Bacıları da deniliyordu. Bu teşkilata mensup olanlar halı, kilim gibi tekstil üretimi yaparlardı. Aynı zamanda Türk kültür ve geleneklerini bulundukları bölgelerde yaşatarak çevrelerine örnek oldular. Kadınların eğitimiyle ilgilendiler. Kimsesiz kadınlara sahip çıkarlardı. Yaşlı kadınlara bakım ve ihtiyaçları konusunda yardımcı olurlardı. Gerektiğinde erkeklerle birlikte ülke savunmasına katılırlardı. Anadolu Bacıları iskan faaliyetlerinde de bulunarak bu amaçla çeşitli zaviyeler açmışlardır. Bu zaviyeler aracılığıyla kadın Türk dervişleri ordularla birlikte hatta onlardan daha evvel fütühata çıkmışlardı. Böylece kurmuş oldukları bu müesseselerdeki faaliyetleriyle bölgeyi iskanı açıp Türk İslam dişesiyle şenlendirmişlerdir. Diğer yandan Bacıyan-ı Rum'a mensup kadınlar ilk dönemlerde Osmanlı ordusunun üniformalarını da imal etmişlerdir. Osmanlıların Anadolu'da Türk siyasi birliğini oluşturmaya yönelik faaliyetleri. Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak için atmış oldukları ilk adım Karasi Beyliği'ni Osmanlı topraklarını katmaları olmuştur. Karasi Beyliği'nde 1345 yıllarında meydana gelen tak kavgasından faydalanan Orhan Bey, Karasi Beyliği devlet adamlarının çağrısı üzerine ve Karasi Beyliği'ne son vererek Karasi Beyliği topraklarını Osmanlı topraklarına katmıştır. Karasi Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılmasıyla birlikte Osmanlılar donanma gücüne kavuşmuştur ve Anadolu'da Türk siyasi birliğini oluşturmak için atmış oldukları ilk adım olmuştur. Bir de Karasi Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılmasıyla birlikte ayrıca Osmanlı Devleti önemli devlet adamlarına da kavuşmuş oldu. Karasi Beyliği'nin önemli devlet adamları olan Hacı İl Bey, Ece Halil Paşa ve Evrenos Beyler önemli devlet adamlarıydı ve bunlar Karasi Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılmasıyla birlikte Osmanlıların hizmetine girmişlerdir. Osmanlılar Anadolu'da Türk siyasi birliğini oluşturmak için ikinci izlemiş oldukları yol ise çeyiz yoluyla topraklarını genişletmişlerdir. Germiyen oğullarından çeyiz olarak Simav, Emet ve Tavşanlı alınmıştır. Hamitoğullarından ise para karşılığında Akşehir, Beyşehir ve Yalvaç alınmıştır. Birinci Murat'tan sonra yerine geçen Yıldırım Beyazıt döneminde Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlamaya yönelik daha hızlı adımlar atılmaya başlandı. Karamanoğulları her fırsatta Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanıyor, Osmanlı aleyhine Bizans ile ittifaklar kuruyordu. Yıldırım Beyazıt gerek bu duruma son vermek ve gerekse Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak için harekete geçti. Anadolu beylikleriyle yapılan savaşlar sonucunda Karamanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Saruhanoğulları, Candaroğulları ve Eratna beylikleri toprakları Osmanlı Devleti'ne katıldı. Yıldırım ele geçirilen bu bölgelerin idaresini kolaylaştırmak amacıyla Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beylerbeyliğini kurdu. Böylece Anadolu'da Türk siyasi birliği büyük ölçüde sağlandı. Ardından Memlüklere bağlı olan Dulkadiroğullarına ait Malatya, Basni, Elbistan ve Darende alındı. Osmanlı Devleti'nin sınırları doğuda Fırat Nehri'ne kadar genişledi. Ama ne yazık ki bu durum Memlüklerle Osmanlıların arasının açılmasına neden oldu.